Ayrım 14.
Bakmaya gerek yok dedi Abuzer. Buradan, yattığım yerden bunu anlayabilecek kadar usta bir ahçıyımdır ben. Ve bir yemeğin hangi durumda olduğunu 50 metre uzaktan anlayabilecek kadar hassas bir buruna sahibimdir. Mesela sen koridora girdiğin anda kokundan seni tanıyabiliyordum. Fare surat Abuzer'e inanmaz gözlerle baktı. Hadi oradan sen de dedi. Palavracı herif. Abuzer elini ayıp ediyorsun der gibi havaya kaldırdı. Benimki de bir şey mi dedi. Benim bir arkadaşım vardı. O kokuyu 150 metre uzaklıktan duyardı ve bir kokuyu da bir kez duydu mu bir daha yıllarca unutmazdı. Mesela bir seferinde evinde kiracı olarak kaldığı ev sahibi günün birinde koyununu satmıştı. Bir gün bir lokantada yemek yerken bu arkadaş birden irkildi. Yemeği uzun uzun kokladı ve bu etin ev sahibinin koyununa ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine hiç üşenmeyip bu etin nereden alındığını ve hangi koyuna ait olduğunu araştırdık ve sonunda arkadaşımın dediğinde haklı çıktığını gördük. Mesela şimdi o arkadaş burada bulunsa ve yıllar sonra seninle bir yerde karşılaşsa, seni yüzünden tanımasa bile kokundan mutlaka tanırdı. Fare surat kuşkuyla Abuzer'e baktı. Ne demek istiyorsun sen diye sordu. Arada bir banyo yap demek istiyorum dedi Abuzer. Sabunu şöyle bol bol köpürt, bütün vücudunu yıka. Böylelikle temiz bir çocuk ol ve çevreni de büyük bir dertten kurtar. Fare surat copunu ranzanın demirine vurdu. Yine abuk sabuk konuşuyorsun dedi. Senin kafada biraz çatlaklık var herhalde. Sen doktora göster bir kendini. Abuzer fare suratın bu sözlerine güldü. Önce sizin doktor göstersin kendini bir doktora dedi. Fare surat Abuzer'in sözlerini bitirmesini beklemeden koğuştan çıktı. 17. Komutan odasında mahkumlarla ilgili dosyaları inceliyor, önemli gördüklerini bir kenara ayırıyordu. Cezaevinde işlerin düşündüğü gibi yürümediğinin farkındaydı. Hainler hainliklerini burada da sürdürüyorlar, her şeye karşı çıkıyorlar, bir türlü yola gelmiyorlardı. Aslarına her gün bağırıp çağırmasına karşın durumda çok önemli değişmeler gözlenmiyordu. Arada sırada tek tük yola gelip hainlerin içlerinden kopanlar yok değil ama bu çok önemli bir sayı teşkil etmiyordu. Zaten üst makamlar da bunu pek önemsemiyorlardı. Açlık grevi 15. gününü geçmişti ama komünistler hala yemekleri geri çeviriyorlardı. Yakında bunların içerisinden hastanelik olanlar çıkardı ve bu durum dış basında tepkilere yol açabilirdi. İç basın önemli değildi. Nasılsa iç basın üzerindeki denetim sayesinde istemedikleri yazı ve haberleri yazdırmıyorlardı. Ancak ülke dışında böyle bir sansür imkanları yoktu ve herifler yazmak için böyle bir fırsat kolluyorlardı. Komutan eline üzerinde Abuzer'in ismi yazan dosyayı aldı. Buraya getireli çok uzun bir zaman olmamasına rağmen dosyası bir hayli kalabalıktı. Doktoru sık sık rahatsız ve tehdit etmek, koğuştakileri kışkırtmak, spora ve askeri eğitime karşı çıkma ve diğerlerini de bu yönde etkileme, ders yapılmasını imkansız bir hale getirmek, asker ve subaylara karşı küçük düşürücü tavırlara girişmek gibi bir sürü olayda başrolü oynamıştı. Son derece tehlikeli birisi diye düşündü komutan. Dosyayı masanın üzerine bıraktı. Kapıdaki nöbetçi Abuzer'i getirmeleri için emir verdi. Yardımcıyı da çağırdı. Kısa bir süre sonra Abuzer'i getirdiler. Komutan Abuzer'i dikkatle süzdü. Yüzü solmuş, gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. Komutan Abuzer'i süzerken isteği üzerine gardiyanlardan biri tepsinin içinde nar gibi kızarmış bir piliçle yanında özenle köpürtülmüş bir bardak ayran getirdi. Komutan önündeki peçeteyi gömleğinin yakasına taktı. Tavuğun budunu koparıp iştahla yemeye başladı. Bir parça da yardımcı uzattı. İkisi birden ağızlarını şapırdatarak pilici yiyorlardı. Bir ara komutan soluk almak için durdu, ayrandan höpürdeterek bir yudum içti. Abuzer'e baktı ve yemek isteyip istemediğini sordu. Teşekkür ederim dedi Abuzer, perhizdeyim. Ne perhiziymiş o dedi komutan. Midemi dinlendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi her şey belli dönemlerde bakıma alınmak zorundadır. Örneğin büyük fabrikalar her yılın belli bir ayında faaliyetlerini durdurarak makinelerini dinlendirirler ve bakıma alırlar. Her gıdayı yıkarlar, yağlarlar, eskiyenleri değiştirirler. Benimki de onun gibi bir şey. Peki arkadaşların da bu düşüncedeler mi? Ben şahsen başkalarının işine karışmayı sevmem. Onların hangi düşünceyle perhiz yaptıklarını bilmiyorum. Bunu da sormadım. Zaten sormak da gerekmezdi. Ama böyle bir perhize başladıklarına göre mutlaka bir sebebi vardır. Ancak size rastgele zamanlarda yemek yemenin iyi bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Çünkü insan vücudunun bir makine gibi işlediği söylenir. Abuzer konuşmasını sürdürecekti ama komutan buna izin vermedi. Bana tıp dersi vermeye kalkışma dedi. Bunu senden öğrenecek değiliz. Bunları biliyorsun da bu açlık grevinin senin vücudunda ne gibi tahribatlar yaptığını da biliyor musun? Evet biliyorum. Peki bile bile neden yapıyorsun? Abuzer derin bir soluk aldı. Yaşam çok karışık bir şey dedi. Bir bakıyorsunuz yaz ortasında güneş ortalığı kavururken yağmur yağabiliyor. Bir bakıyorsunuz yağmur bir anda doluya dönüşebiliyor. Bir başka zamanda kış ortasında kar yağarken pırıl pırıl bir güneş gökyüzünde belirebiliyor. Tabii ki bunların hepsinin bir açıklaması vardır. Bu açıklamaları burada size uzun uzun anlatmak isterdim ama bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığımı itiraf etmeliyim. Komutan ayranından hıdırdeterek biraz daha içti. Bırak şimdi bu zırvaları dedi. Sen soruma cevap ver. Zararını bile bile neden yemek yemiyorsun? Değişiklik olsun diye dedi Abuzer. İnsan ara sıra değişiklikler ister. Devamlı aynı yaşam insanı sıkar. Dolayısıyla buradaki monoton yaşantı beni sıktı. Ben de böyle bir değişikliğe başvurdum. Aynı zamanda bir insanın açlığa ne kadar dayanabileceğini kendi üzerimde denemek istedim. Bu kez yardımcı bir soru sordu. Bu işin sonunda ölüm de var dedi. Bunu da hesaba kattın mı? Hesabımın pek kuvvetli olduğunu söyleyemeyeceğim dedi Abuzer. Ama ölüm de bir değişikliktir. Yardımcı yeni bir soru sordu. Ölümden korkmuyor musun? Daha henüz bu konu üzerinde tam anlamıyla düşünmedim dedi Abuzer. Ancak benim rahmetli dedem ölümden çok korkardı. O kadar çok korkardı ki trafik kazasına kurban giderim diye şehre bile inmezdi. Suni gübrelerin ve ilaçların sebze ve meyveleri zehirleyebileceği düşüncesiyle kendi bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdiği bitkilerin dışında dışarıdan hiçbir şey alıp yemezdi. Ama buna rağmen günün birinde öldü. Bu yüzden ölümden korkanların da ölümden kurtulabileceklerini sanmıyorum. Komutan Abuzer'i dinlerken çıplak kafasını aşağı yukarı doğru oynatıyor, nokta gibi küçük gözleriyle karşısındakini izliyordu. Demek davan uğruna ölmekten korkmayacağını söylüyorsun. Ama burada seni ölmekten beter edeceğiz. Abuzer aynı ciddiyetle komutanın küçük gözlerine baktı. Komutan sizsiniz dedi. En iyisini siz bilirsiniz. Komutan yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyordu. Sen rezil herifin birisin dedi sert bir sesle. Sesinin tonu giderek yükseliyordu. Ama siz mi güçlüsünüz yoksa biz mi güçlüyüz yakında göreceğiz. Şimdi sana son kez soruyorum. Yemek yememeyi sürdürecek misiniz? Abuzer hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Evet. Komutan yerinden kalktı, öfkeyle Abuzer'in yakasına sarıldı. Ne cesaretle, neyine güvenerek böyle konuşuyorsun, ahmak herif diye bağırdı. Sen ve senin gibilerin defterini yakında düreceğim. Burada geberip gideceksiniz. Cesetlerinizi köpekler bile yemeyecek. Seni şimdi hücreye attıracağım. Orada tek başına kafayı üşüteceksin. Soğuktan çenelerin takırdayacak, ellerin ayakların donacak. Sonunda gelip bana yalvaracaksın. Göreceksiniz siz açlık grevini. Komutan Abuzer'in yakasını bıraktı. Tekrar yerine dönüp oturdu. Bu herifle boşuna konuştuğunu düşündü. Komutan bunları düşünürken kapı vuruldu. İçeri giren biraz subay, komutana hainlerden birinin pişmanlık duyup açlık grevinden vazgeçtiğini, kendisinin dışarıda beklediğini bildirdi. Komutan Abuzer'e bakarak keyifle güldü. Getirin bakalım onu buraya, bir de biz görelim dedi. Pişmanlık getiren içeri sokuldu. Abuzer pişmanlık duyana baktı ve yüzünde birden şaşkınlık ifadesi uyandı. İçeriye giren, tedirgin bir biçimde odadakilere bakarken Abuzer'le göz göze gelince yüzü kızardı. Bu Abuzer'in koğuş arkadaşı Murat'tı. Kısa bir süre bakıştılar. Murat gözlerini Abuzer'den kaçırdı. Komutan koltuğuna yaslandı. Pişmanlık duyduğunu söyleyen şahsı uzun uzun süzdü. Doğru yolu seçtiğini inanıyor musun diye sordu. Murat kısık bir sesle evet dedi. Komutan küçümser bakışlarla Murat'a baktı. Aferin dedi. Sonuçta geride kalanların hepsi senin şimdi yaptığını yapacaklar. Bundan kuşkun olmasın. Komutan Abuzer'e döndü. Gördün mü bak dedi. Geç de olsa doğru yolu seçti. Şimdi ona en iyi yemekleri ikram edeceğiz. En rahat koğuşa yerleştireceğiz. Ve buradaki günlerini rahat bir ortamda geçirmesini sağlayacağız. O en iyi yemekleri yerken sen açlıktan geberip gideceksin. Abuzer Murat'a bakarak komutana karşılık verdi. Hak etmedikten sonra baklava börek yemişsin ne fark eder? Komutan Abuzer'in sözlerini sert bir biçimde bastırdı. Ne yani dedi. Şimdi sen doğru yolu seçenlere pislik mi atıyorsun? Abuzer komutana baktı. Kimin nasıl davrandığı beni ilgilendirmez dedi. Elbet ben kimin hangi sıfatı kendine layık gördüğüne karışmam. Ancak zaman terhizin mi yoksa boş boğazlığın mı faydalı olacağını gösterecektir. Komutan Abuzer'i götürmeleri için yardımcısını işaret etti. Abuzer dışarı çıkartıldı. Gardiyan odasında feci şekilde dövüldü. Ayaklarının altına coplarla onlarca kez vuruldu ve ayaklarının üzerine basamayacak duruma getirildi. Oradan da tek kişilik bir hücreye kapatıldı. Burası karanlık, küçük ve rutubetli bir yerdi. Bir köşesinde duvara monte edilmiş tahta bir sıra vardı ve burada yatılacaktı. Tavanda asılı ampul mum ışığı gibi yanıyordu. Abu Zer tahta sıraya yattı. Vücudu gerçekten büyük acılar içerisindeydi ve 3 gün boyunca oradan kıpırdayamadı. Yalnızca arada bir tuvalet ihtiyacı için yerinden kalktı. Zaten bir şey yemediğinden küçük abdestinin dışında başka bir tuvalet ihtiyacı duymuyordu. Arada bir hücrenin demir kapısının gözetleme deliği aralanıyor, meraklı gözler içeriği tarıyordu. Bazen de meraklı gözlerin sahipleri Abu Zer'e laf atıp rahatının yerinde olup olmadığını alaycı bir dille soruyorlardı. Ancak Abu Zer onlara bakmıyordu bile, hiç konuşmadan öyle yatıyordu. Hücreye kapatılışının 4. günü gece yarısından sonra mazgal deliği yavaşça aralandı ve Abu Zer kendi ismiyle seslenildiğini duydu. O yana baktı. Bu sesin sahibi Abu Zer'in o güne kadar hiç karşılaşmadığı gardiyanlardan biriydi. Gardiyan içeriye bir kutu attı ve çok kısık bir sesle bunu yaralarına sür dedi. Yalnız kutuyu iyi sakla, görünmesin. Arkadaşlarının selamı var, yürekleri seninle. Şimdi gitmem gerekiyor. Fırsat bulursam yine uğrarım. Deliğin kapağı yine yavaşça kapandı. Abu Zer yerinden doğruldu, ilacı aldı ve ayaklarının altına sürdü. Ertesi gece yarısından sonra delik yine aralandı. Bir gece önceki gardiyanın sesi yeniden duyuldu. Nasılsın? Abu Zer yerinden kalkıp kapıya yaklaştı. İyiyim dedi. Gardiyan hızlı hızlı ve kısık bir sesle konuşuyor, konuşurken sürekli çevresine bakıyor, gelip giden olup olmadığını kontrol ediyordu. Grev sürüyor dedi gardiyan. Mehmet Ali'yi bu sabah hastaneye kaldırdılar, durumu ağırlaştı. Hastanede serum takmak istemişler, o reddetmiş. Tekrar geri getirdiler. Başka koğuşlarda birkaç kişi mide kanaması geçirmiş. Onları da hastaneye kaldırmışlar. Cezaevi idaresi telaşlanmaya başladı. Yakında pazarlık masasına oturacaklar gibi. Uzaktan ayak sesleri işitildi. Bunun üzerine gardiyan deliği kapatıp uzaklaştı. Merhem Abu Zer'in yaralarını iyileştirmeye başlamış, acılarını hafifletmişti. Yatmaktan sıkıldığı zamanlar artık ayağa kalkıp yorulana kadar iki duvarın arasında gidip geliyordu. Ancak bedeninde güç kalmamıştı ve çabucak yoruluyordu. Arada sırada koridorda ayak sesleri işitiliyor, bunlara kulak kabartarak dışarıdakilerin kaç kişi olduklarını, hangi hücrenin kapısının açıldığını, yeni birisinin getirildiğini mi ya da götürüldüğünü mü tahmin etmeye çalışıyordu. Bazen acaba şu anda gece mi gündüz mü diye merak ediyordu. Ancak o zaman içerisinde koridorda ayak seslerinin çoğaldığı, gidip gelmelerin arttığı zamanların gündüz olduğu, ayak sesleri azaldığında havanın karardığı sonucuna varmıştı. Bir gün komutan hücreye geldi ve Abu Zer'e fikrinde bir değişiklik olup olmadığını sordu. Uzun uzun nasihatler vererek grevden caymasını öğütledi. Abu Zer de ona aslında buranın da kötü bir yer sayılamayacağını, ancak sürekli yanan ampulün kendisini rahatsız ettiğini, geceleri bu lambanın söndürülüp söndürülemeyeceğini sordu. Komutan ampulün onu rahatsız etmesinden büyük bir memnunluk duyduğunu, hatta bu ampulü söktürüp yerine daha büyüğünü taktıracağını söyledi. Abu Zer komutanın bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Beni yanlış anladınız dedi. Rahatsızlığımın nedeni kişisel değil. Ben nasılsa uyurum. Beni rahatsız eden boşu boşuna yanıp boş yere elektrik harcaması. Eğer sizi daha fazla memnun edecekse hücreye büyük bir projektör taktırmanızın da benim için hiçbir mahsuru yok. Hem burayı da ısıtır belki. Ama burada devletin parasını düşünmek gerekli. Herkes fazladan bir ampul yakarsa bunun sonuçta ne gibi zararlara yol açacağı ortada. Şahsen ben bu konularda çok ekonomik davranmayı seven bir insanım. Atalarımızın dediği gibi sakla zamanı gelir zamanı. Tabii elektriği bir bohçaya koyup çeyiz sandığının içerisinde saklayamazsınız. Ama yine de fazladan tüketmezseniz memleket kazanır. Komutan dikkatle Abu Zer'in yüzüne baktı. Onun bu sözlerinde ne denli ciddi ya da gayri ciddi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Abu Zer büyük bir coşkuyla memleket menfaatleri üzerine konuşmasını sürdürüyordu. Şahsen ben her vatandaşın memleket menfaatlerini düşünmesinden yanayım. Örneğin sizin doktor, bedava diye durmadan kahve ve çay içiyor. Bir resmi görevlinin devlet kesesinden bu kadar yiyip içmesi hoş bir şey değil. Bu konuda doktoru uyarmanızı tavsiye ederim. Komutan ayağa kalktı. Tuhaf adamsın vesselam dedi. Açlık kafana vurmuş senin. Komutan üşüyen ellerini ovuşturdu. Burası bayağı soğukmuş dedi. Sen üşümüyor musun? Hayır dedi Abu Zer. Burası oldukça güzel. İnsanın soğuğa alışması için de son derece iyi bir eğitim yeri. Askerdeyken komutanımız bize soğuğa ve sıcağa alışmamızı söylerdi. Bir askerin her koşulda savaşmaya hazırlıklı olmasını ısrarla belirtirdi. Ben de onun bu sözlerini hatırlıyorum ve üşümüyorum. Hem insan burada kafasını da dinliyor. Şehrin olağanüstü gürültüsünden sonra burası insana huzur veriyor. Komutan kafasını iki yana sallayarak hücreden çıktı. Son günlerde sinirleri bir hayli yıpranmıştı. Açlık grevi olanca hızıyla sürüyor, sıkı yönetim komutanlığından yazı üstüne yazı geliyor, kendisini hainleri ezmekte yetersiz kalmakla eleştiriyorlardı. Dışarıdan eleştirmek kolay tabii, bir de gelip kendileri dursunlardı burada da, işin ne mene zor bir iş olduğunu görselerdi. Bakalım dışarıdan gazel okumaya benziyor muydu? Of diye sıkıntıyla derin bir soluk alıp verdi. O sırada önüne çıkan ve savruk savruk yürüyen bir gardiyana sert bir şekilde çıkıştı. Doktorun odasının önünden geçerken doktorun içeride yalnız oturup bulmaca çözdüğünü gördü, içeriye girdi. Doktor komutanı selamladı ve koltuğunu boşalttı. Komutan doktorun boşalttığı koltuğa doktor da karşısına oturdu. Vaziyet nasıl dedi komutan. Kötü diye yanıtladı bu soruyu doktor. Bugün mide kanamasından iki kişiyi daha hastaneye gönderdik. Böyle sürerse 5-10 güne kadar ölümler başlayabilir. Gebersinler diye söylendi komutan. Doktor irkildi. Benim için iyi olurdu ama diye tereddütlerini belirtti doktor. Kamuoyunun canı cehenneme dedi komutan. Sen ben ölse kimse ilgilenmez. Kıçı kırık bir komünist geberse bütün dünya ayağa kalkar. Sana ne be adam? Benim memleketimden sana ne? Öldürürüm, asarım, keserim. Benim bileceğim iş. Ben sana karışıyor muyum? Öyle değil mi doktor? Dediklerimde haklı değil miyim? Evet, tamamen haklısınız dedi doktor. Aslında o ülkelerin şu çıt kırıldığım halkları olmasa hükümetlerinin bu konular ilgileneceğini sanmıyorum. Ancak onlar da kendi halklarının baskısından dolayı zaman zaman bize yönelik çıkışlar yapıyorlar. Komutan sıkıntıyla masanın üzerinde duran kalemlikle oynamaya başladı. Yarın yine sıkı yönetim komutanlığına çağrıldım dedi. Bakalım neler olacak, ne gibi fırçalar yiyeceğiz. Zaten bugünlerde durmadan boyuyorlar bizi. Her gidişimizde bir başka fırça. Şu mesele vatan millet meselesi olmasa bir gün bile durmam şu görevde. Ama biz ne için okutulduğumuzun bilincindeyiz. O sırada durumu ağırlaşan bir tutukluyu daha getirdiler. Açlıktan nefesi çok kötü kokuyordu. Komutan burnunu tıkayıp odadan çıkmak üzereyken dişlerinizi fırçalayın hain herifler diye bağırıyordu. Sıkı yönetimdeki toplantıdan dönen komutan subaylarla bir toplantı yaptıktan sonra devrimcilerin liderleriyle de bir toplantı düzenleyip açlık grevinin sona erdirileceğini bildirdi. Komutana çok zor ve ağır geliyordu hain diye nitelendirdiği siyasi tutukluların liderleriyle aynı masada oturup pazarlık yapmak zorunda kalması. Sinirleri tamamen laçkalaşmıştı ve arka arkaya sigara içiyordu. Karşısındakiler ise oldukça rahat ve sakin gözüküyorlardı. Ama buna rağmen gözlerindeki kararlılık ve bakışlarındaki canlılık komutanın moralini bozuyordu. Komutanla temsilcilerin arasında zaman zaman sert tartışmalar geçti. Ama komutanın hainlerin liderleri diye nitelendirdiği kişiler dediklerinde sonuna kadar diretiyorlar ve geri adım atmıyorlardı. Tutukluların talepleri arasında spor ve askeri eğitim zorunluluğunun kaldırılması, ders uygulamasının iptal edilmesi, doktorun zalimliğinden vazgeçmesi, dayağın ve baskıların sona erdirilmesi ve cezaevindeki şartların iyileştirilmesi gibi istekler bulunmaktaydı. Ve bunlar komutan tarafından kabul edilmek zorunda kalındı. Elbette ki bunlar komutanın tek başına karar verebileceği konular değildi. Nasıl ki uygulama emirleri sıkı yönetim komutanlığından geliyorsa, esneme politikası da onların talimatları sonucu gerçekleşiyordu. Toplantı sona erince komutan bir süre masasında sessizce oturdu. Ardından telefonla sonucu amirlere bildirdi. Sonra tekrar sessiz kaldı. O konuşmadığı için yardımcısı da konuşma cesaretini gösteremiyordu. Eğer sessizliği bozarsa bu başarısızlığın faturasının kendisine çıkartılmasından korkuyordu. Çünkü yardımcı da bu rütbeye gelinceye kadar iyi kötü tecrübeler edinmişti ve bu tecrübelerinin sonucunda herhangi bir olumsuzluktan en üstten başlayan suçlama zincirinin kademe kademe aşağı inip sonunda kabağın en alttaki görevlilerin başında patladığını öğrenmişti. Komutan bir süre pencereden dışarıya baktı. Müthiş canı sıkılıyordu. Hain diye nitelendirdiği insanlarla aynı masaya oturup pazarlık etmeyi bir türlü hazmedemiyordu. Bazıları dolmayı sever ama yemez. Bazıları da sevmez ama yer diye söylendi kendi kendine. Şimdi biz sevmeyip yiyenlerin durumuna düştük diyordu. Komutanın ağzından belli belirsiz çıkan bu sözcükleri yardımcı tam olarak anlayamamıştı. Özür dilerim, ne dediğinizi anlayamadım komutanım dedi. Komutan bakışlarını pencereden ayırarak yardımcısına döndü, boş gözlerle baktı. Boş ver dedi, anlamasan da bir şey fark etmez. Anladın da ne oldu? İşte sonuç ortada. Komutan konuşmayı bıraktı. Yardımcı sorduğuna bin pişman, komutanın karşısındaki koltuğun ucunda iğreti bir vaziyette oturmuş, çıt çıkarmadan bekliyordu. Komutan uzun uzun düşündükten sonra sanki birden bir şey keşfedenin heyecanıyla koltuğunda kıpırdandı. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Bana göre bu heriflerin arkasındaki asıl lider Abuzer denilen hain. Sen bakma buraya lider diye gelenlere. Tamam buraya gelenler de liderler, bunu reddetmiyorum ama asıl en büyükleri Abuzer. Çünkü herif tam bir kapalı kutu. Her şeyi o ön ayak oluyor ve diğerleri onu takip ediyor. Buraya ilk geldiği günden itibaren ilgimi çekti o herif. Sürekli izlettiriyorum kendisini. Her gün hakkında rapor geliyor önüme ve mutlaka okuyorum. Adamın ne zaman ne yapacağı belli değil. Bir bakıyorum bir gün kimseyle konuşmuyor. Bir başka gün muhabbet kuşları gibi çan çan ötüyor. Abuk sabuk konuşuyor gibi. Ancak biraz dikkat edersen arkadaşlarını güldürüyor, neşelendiriyor ve sezdirmeden moral aşılıyor. Güçlerine güç katıyor. Zaman zaman bizim görevlilerle çene yarıştırıyor ve aklınca onları kırgır alıyor, morallerini bozuyor. Görünüşte hiçbir şeye karşı çıkmıyor ama bildiği yoldan geri dönmüyor. Karanlık, kapkaranlık bir adam bu. Henüz kesinleştiremedik ama eminim ki gerçek gizli lider bu herif. Yardımcı konuşma fırsatını yakaladığı için sevinmişti. Teşhisiniz bence de çok doğru komutanım diyerek komutanı destekledi. Bu adamla başa çıkmak zor. Dayak mayak herifin umrunda değil. Durmadan diğerlerini kışkırtıyor. Komutan yardımcısının sözünü kesti. Ve siz de aciz kalıyorsunuz. Bir adamla baş edemiyorsunuz. Komutan yeniden sustu. Önündeki boş kağıda karışık çizgiler çiziyor, sonra da üstlerini karalıyordu. Bir ara önündeki kağıttan başını kaldırdı. O herif hücreden çıkarttınız mı dedi. Yardımcı komutanın kimi kastettiğini bir an için anlayamamıştı. Hangi herifi diye çekinerek sordu. Bu yanıt zaten canı sıkkın olan komutanı biraz daha kızdırmıştı. Elinin körü dedi. Sen de her cümlenin sonuna bir parantez açıp geniş açıklamasını yapmadan bir şey anlamıyorsun. Yardımcı kendini savunmak ihtiyacı duydu. Ama komutanım dedi, hücrelerin hepsi dolu. Hangisini kastettiğinizi birden anlayamadım. Abu Zer'den bahsetmiyor muyduk şimdi? Evet. O zaman başkasını kastetmediğimi anlaman gerekir. Yardımcı komutanın bu sözlerine alınmıştı. Ama karşısındaki komutandı ve kendisi haklı da olsa bunu ona belli edemezdi. Öyleyse hiçbir şey olmamış gibi davranmaya mecburdu. Henüz çıkartmadık ama şimdi bütün hücreler boşaltılacak nasıl olsa. Komutanın hiddeti sönmüş yine sakinleşmişti. Yıkıntıya uğramış bir insanın çaresizliğiyle konuşmasını sürdürdü. Toplantıda sen de buradaydın dedi. Hücreler boşaltılacak. Abu Zer'i koğuşuna götürmeden önce buraya yanıma getirin. Abu Zer'i hücreden çıkartan gardiyanlar yolda ona açlık grevinin sona erdiğini söylemişlerdi. Ve kendisinin bu konuda ne düşündüğünü sormuşlardı. Abu Zer bu soruya karşılık gardiyanlara acılı Adana kebabının nasıl yapıldığını ve İnegöl köftesi ile Adana kebabı arasındaki farkları anlatmıştı. Koridorda ilerlerken iki gardiyanın gözetiminde ellerinde dolu çöp kovalarıyla çöp taşıyan Murat'la karşılaştılar. Murat başını öbür tarafa çevirip gitmek isterken Abu Zer onu durdurdu, ellerindeki çöpleri göstererek ''Ben senin yerinde olsam ellerimi o pisliklerden bir an önce kurtarırdım.'' dedi. Koğuştayken ne güzel seninle didişiyorduk, öylesi daha güzeldi. Kimse sana kendi boklarını taşıtmıyor ve üstün başında pis kokmuyordu. Eğer geri dönmeye karar verirsen gürültülü konuşmalarına bıraktığın yerden başlayabilirsin. Bunun benim için sakıncası yok. Abu Zer biraz daha konuşmak istiyordu. Ama gardiyanlar hem kendisini hem de Murat'ı iteleyip uzaklaştırdılar. Gardiyanlardan biri Abu Zer'e çöp taşıyanı ne demek istediğini sordu. Kendisiyle bir zamanlar aynı koğuşta kalırdık dedi Abu Zer. Onun ses tellerinde çeşitli arızalar vardı ve bu yüzden çok gürültülü ve parazitli konuşuyordu. Bir gün bu gürültülü sesi yüzünden bizleri rahatsız ettiğini düşünerek aramızdan ayrıldı. Kendisine bunun için üzülmemesi gerektiğini, o sesin bizi rahatsız etmediğini söylemek istedim. Hepsi bu.